Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Sevgili dinleyicilerimiz, geldik ikinci bölümümüze. İkinci bölümde bir dış basın turu yapacağız. Dış basında neler konuşuluyor, hangi manşetler atılıyor, bunu değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu. Günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın Arzu. Merhaba.
Evet, her hafta yaptığımız gibi yine bir özetle başlayalım. Bakalım dünyada neler konuşuluyor. Sonra tek tek ülkelere dönelim süremiz yettiğince.
Evet, isterseniz Amerika, aslında çok hızlıca dediğiniz gibi gündemle bir başlayalım. Amerika'da şu an Afrika zirvesi var. 40'tan fazla Afrika ülkesi lideri Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri Afrika ülkeleri zirvesi yapılmakta. Diğer taraftan Avrupa özelinde tabii şöyle bir durum var. Rusya ve Amerika arasında bir mahkum takası gerçekleşti. Bu önemliydi. Putin, Rusya'nın nükleer doktrininin değiştirilmesi ihtimalinden bahsetti. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca son 10 yıldan fazla süredir aslında yapmakta olduğu senelik basın toplantısında bu sene yapmayacağını açıkladı. Bununla ilgili konuşulanlar var. Diğer taraftan Avrupa tarafında devam edecek olduğumuzda Büyük Britanya'da Noel öncesi grev telaşı söz konusu. Biz bahsetmiştik demiryolu işlerinin grevi ama daha kapsamı genişlemiş görünüyor. Bu telaş var İngiltere'de. Almanya'da 25 kişilik bir grubun darbe girişimi konuşuluyor. Bu gerçekten Almanya'yı sarsmış durumda. Fransa'ya baktığımızda çok fazla dinlendirilmeyen bir sorun biraz olsun çözüldükten sonra aslında haberleştirildi. Sınıflarda okullardaki ilkokul ve ortaokullardan bahsediyoruz. Sınıflardaki sıcaklıkların 10 derecelere kadar düştüğü konuşuluyor ve öğrencilerin bere ve atkılarla derslere girdiği konuşuluyor ki Kasım sonu itibariyle bu durumun düzeltilmeye başladığı ve sıcaklıkların bir nebze de olsa 10-13-15 derecelere yükseltildiği söyleniyor. Hastanelerdeki durum devam ediyor. Arap basınında ise bugün Katar'daki Dünya Kupası'nın yarı final maçı gündem. Çünkü orada da Fas bugün Fransa ile oynayacak. Bunlar konuşulmakta. İsterseniz Amerika'nın gündemiyle başlayalım. Amerika'nın gündemi dedik ama tabii ki bölgemizi de ilgilendiren konular var. Öyle ki Amerika'nın merkez komutanlığının bir açıklaması oldu. Ve Suriye'de DAEŞ'e dönük bir operasyon gerçekleştirdiklerini söylediler. Tabii DAEŞ'e yönelik operasyonlar aslında Amerika açısından bir nevi, yani tırnak içerisinde, İngiliz anahtarı gibi oluyor. Yani bir DAEŞ'in bir saldırısı sonrasında Amerikan askerlerinin, çoğunlukla bunu görüyoruz, Afrika'da da gördük, aslında Suriye'de de benzeri yaşandı. DAEŞ'in saldırılarına ön almak amacıyla ya Amerikan askerleri gidiyor ya da Amerika'nın desteklediği, işte bildiğimiz PKK, YPG, onların desteklendiği sözde, böyle bir daha doğrusu desteklenmesi durumu ve sözde PKK, sözde DAEŞ'le mücadele ettikleri ile ilgili propagandayı biz duyuyoruz. Şimdi bu konuşulurken DAEŞ'e dönük bir operasyon gerçekleştirdiği söylendi. Yani burada DAEŞ'in bitmediği, henüz bu mücadelenin sonlandırılmadığı mesajı tabii ki verilmek isteniyor. Bu anlaşılmakta. Bu olurken DAEŞ'le ilgili başka bir konu daha gündemde. Afganistan'da son yıllarda ilk kez görülen bir saldırı oldu. Ve Çinli diplomatların ve yöneticilerin, iş insanlarının, ki Çinli yetkililerin de özellikle Asya'da, Orta Asya'da altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini ve belli bölgelerde konakladıkları bilinmekte. İşte bu konakladığı yerlerden biri Afganistan'daki bir otel. Çinli diplomatların da sıklıkla kaldığı bir yer. DAEŞ'liler tarafından Kabil'de bir saldırı yapıldı burada. Ve bu, dediğim gibi, Taliban'ın mevcut Çin yönetimiyle arasının iyi olduğu da değerlendirildiğinde, bu saldırının önümüzdeki dönemde Amerika'nın Afganistan politikasına dönük yeni bir adımı da beraberinde getirip getirmeyeceği de tartışılıyor gerçekten. Bunu da söyleyebiliriz. Çünkü böyle bir saldırı sonrasında DAEŞ gerekçesiyle Amerika'nın yeni bir müdahalesi mi olacak acaba Afganistan'a? Veya Çinli idarecilere veya diplomatlara dönük DAEŞ'in böyle saldırılarını daha mı sık göreceğiz bundan sonraki süreçte? Yani bu bölge Çinli yetkililer için güvenli değil mesajı mı verilmek istendi? Bunu takip etmek gerekiyor. Girişte de söyledik, Amerika Afrika zirvesi, Afrika liderleri zirvesi dün başladı. Amerika'da Washington'da gerçekleşen bu zirve New York Times'da haber oldu. Bunu Türkiye'li de ilgisi var. Şöyle söylemek lazım, New York Times'daki haberde Amerika'nın Afrikalı liderlerle bir araya gelmesinin 3 ülkeye mesaj olduğu haberleştirildi. Bunlar Çin, Rusya ve Türkiye olarak sıralanmakta. Çin'in bu bölgedeki altyapı yatırımlarıyla güçlendiği, Rusya'nın aynı şekilde silah ticareti yapmakta olduğu bölge ülkeleriyle, Türkiye'nin de giderek artan şekilde Afrika ülkeleriyle bağlarını kuvvetlendirdiği söylenmekte. Bu bağlamda Amerika'nın Biden'ın, Amerika lideri Biden'ın, devlet başkanı Biden'ın 40'tan fazla Afrikalı liderle bir araya gelmesi bu anlamda bu saydığımız Çin, Rusya ve Türkiye'ye verilmiş bir mesaj olarak değerlendirmekte. Peki Amerika Afrika ülkelerine ne vaat edecek? Bu tartışılıyor. Ve deniyor ki Afrika tabii ki çok önemli bir kıta. Çünkü 2050 yılına gelindiğinde şu anki nüfusunu Afrika ülkeleri toplam olarak ikiye katlamış olacak. Dahası mevcut gelişmiş ülkeler halihazırda özellikle elektrikli araçlara bir tercih etme durumu söz konusu malumunuz. Kömür yerine işte veya işte petrol diyelim daha doğrusu onun kullanılması yerine elektrikli araçlar tercih ediliyor. Elektrikli araçlar için içinde nadir mineraller olarak adlandırılan minerallere ihtiyaç var ve bunların da en çok bulunduğu rezervlerin olduğu yer Afrika. Dolayısıyla Afrika gerçekten çok önemli. Peki Amerika Afrika ülkelerine, liderlerine ne vaat edecek diye New York Times makalesinde de aslında baktığınızda çok net bir yanıt verilmediğini görüyoruz. Clinton dönemindeki ticaret bariyerlerini düşürme veya işte bu bariyerleri daha kolaylaştırma diyelim, ticareti kolaylaştırmaya dönük adımların atılması bekleniyor. Biden'ın önümüzdeki yıl yani 2023 yılında birkaç ülkeyi barındıran bir Afrika ziyareti yapması beklenen adımlardan bir tanesi. Bir diğer adım da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Afrikalı bir üyenin daimi üye olarak seçilmesi, daha doğrusu daimi bir üyenin olması durumu söz konusu konuşuluyor. Bunlar önemli. Tabii bunun aynı zamanda şunu söylemek lazım. Çin devlet başkanının Orta Doğu ziyaretinin, geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik ondan, Orta Doğu ziyaretinden hemen bir hafta sonra gelmiş olması da ilginç ve önemli gerçekten. O geçtiğimiz hafta bu ziyaretten bahsetmiştik. Rusya'dan da bahsedelim aslında. Girişte de söyledik. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın tıpkı Batı ülkelerinin olduğu gibi yeni bir nükleer doktrine ihtiyaç duyabileceği, daha doğrusu nükleer doktrini değiştirebileceğini söyledi. Bu bağlamda nasıl değiştirecek dendiğinde daha çok savunmacı bir politikası olduğu belirtilmekte Rusya'nın. İşte bu anlamda önleyici ilk vuruş şeklinde böyle bir yeni bir politika benimseyebilir deniyor ki bu da Batı tarafından çok istenmeyecek bir durum. Çünkü Rusya acaba saldırıya mı geçecek gibi bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Rusya-Ukrayna ilişkileri, daha doğrusu savaşıdan bahsedecek olduğumuzda da orada çok önemli gelişmelerden biri. Belarus Savunma Bakanlığı ani bir savaşa hazırlık tatbikatı başlattı. Ve bu anlamda Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir cephenin aktif olarak açılıp açılmaması belki önümüzdeki günlerde yeni bir durum olarak gündemde olacak. Daha doğrusu zaten vardı bu ama bu anlamda belki bu kadar sıcak bir şekilde ilk kez gündeme geldi. Alman Şansölyesi'nin bir mesajı oldu Rusya'ya dönük Ukrayna Savaşı ile ilgili. Saldırganlık devam ettiği sürece, dedi Olaf Scholz, Rusya'yı daha sert yaptırımlar bekliyor dedi. Ama şu mesajı da verdi ki bu da aslında savaşın bir an önce bitmesini istiyor Almanya yorumlarını da beraberinde getirdi. Neydi Olaf Scholz'un o söylediği Alman Şansölyesi'nin? Dedi ki Olaf Scholz, savaştan sonra Almanya'nın ilişkileri yeniden başlatmak için Rusya'ya bir şans verebileceğini ve Rusya'nın çok önemli bir Avrupa ülkesi olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu da aslında bir taraftan ilk cümlesi anlamında evet bir uyarı ama ikinci cümle anlamında da bir mesajdı. Sıcak bir mesaj olarak değerlendirildi. Almanya'dan bahsettik. Alman polisi darbe planlayan imparatorluk vatandaşları kendilerine evet. diyen bir grubun ki bunlar arasında gerçekten oldukça ilginç avukatlar, doktorlar da var. Evet emekli askerler de bulunuyor ama avukatlar, doktorlar gibi isimler ünvanda daha doğrusu kişiler, çalışanlar var. toplumun sıradan insanların da bünyesinde barındıran bu grubun üyelerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi Almanya polisi. Ve 3000 polis memurunun katılımıyla gerçekleşti bu operasyon. Birden fazla eyalette gerçekleşti ve 25 şüpheli gözaltına alındı. Grubun Almanya'daki devlet düzenini zorla ortadan kaldırmak istedi ve gerçek bir tehlike teşkil ettiği yorumları vardı. Tagesschau'da, bu Tagesschau gazetesinde yer alan haberde de olayın hafife alınmaması uyarısında bulunuldu ve dendi ki haberde daha vakti gelmemişti, darbe girişiminin eli kulağında değildi, yine de tüm bu olanlara gülüp geçmek çok büyük hata olur şeklinde söylendi. Bakıldığında aslında 25 kişiden ibaret bir durum ama ne kadar ciddiye aldıklarını görüyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi ve Avrupa ülkelerinin ki aralarında Almanya'nın da olduğu dönem dönem Türkiye'yi eleştirdiklerini, sert adım atılıyor şeklinde eleştirilerini görüyoruz. Sadece 25 kişiden oluşan bir gruba karşı bu nevi müdahalenin olduğunu değerlendirdiğimizde aslında bu eleştirinin Türkiye'ye dönük çok da haklı bir eleştiri olmadığını, hatta hiç haklı bir eleştiri olmadığını söylemek lazım. Büyük Britanya'da grevden bahsetmiştik. Noel yaklaşırken demiryolu ve posta işçileriyle hemşireler, otobüs şoförleri ve sınır memurlarının greve çıkması bekleniyor. İlginç şöyle de bir durum var aslında, onu söylemek lazım. İngiltere'nin en büyük gazetesi diyebiliriz, Sunday Times. O bir haber yaptı ve eleştirdi bu greve gidecek olan insanları ve dedi ki insanlar ve şirketler bu grevlerden bıkmış durumda. Bu yılki Noel'in 3 yıldır ilk normal Noel olması bekleniyordu. Ancak böyle olmayacak gibi görünüyor dedi ve eleştirel bir yazı yayınlandı orada. Bu da not etmek gereken bir durumdu. Bir de bizim sürekli bahsettiğimiz, girişte belki çok değinmedik ama FTX isimli bir kripto borsası vardı malumunuz. İşte o borsanın eski CEO'su Sam Bankman-Fried çok ilginç bir şekilde Kasım ayının başında evet şirketin iflası ile ilgili bir ilanda bulundu ve sonra bir özür beyanında bulundu. Dedi ki biz hatalar yaptık, ben şirketi güzel yönetmedim ve özür diliyorum insanlardan dedi. Ama bu özür tabii kuru bir özür olarak kaldı ve neticede yapılan usulsüzlüklere karşı bir hesap verilmesi gerekiyordu. Ama şöyle de bir durum var. Sam Bankman-Fried biz geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştik. George Soros'tan sonra Amerika'da demokratlara en büyük siyasi anlamda, politik anlamda bağışı yapan kişi. Hı hı. Dolayısıyla bu anlamda yaklaşık 1,5 aya yakın bir süredir kendisine dokunulmamıştı. İşte bu 2 gün önce son buldu bu durum ve Bahamalar'da gözaltına alındı. Önümüzdeki süreçte bugün itibariyle yeni bir kendisi hakkında iddianamenin savcılığa Amerika'da verilmesi bekleniyor. Sunulması bekleniyor. Tabii bu durum şu değerlendirmeyi de vermek lazım. Bu da çok ilginç, ilginç bir not. Bu iflas başvurusu sonrasında Amerikalı yatırımcıların bu borsadaki paralarını kaybetmeyeceği, evet, yorumları vardı. Yani Amerika dışındaki yatırımcılar için böyle bir şey söylenmiyor bakın. Ama Amerikalı yatırımcıların paralarının tekrar verilmesi konuşuluyor. Bu bir içerisinde bunun mu pazarlığı oldu acaba diye bir pek çok spekülasyon yapılmakta şu an. Çünkü savcıların iddianamesinde şu detaydan bahsediliyor ki bu haberleştirildi. Aslında bu durumun, yani bu bahsedilen FTX'in uzun yıllardır, yani 2019'dan bu yana takip edilmekte olduğu söyleniyor. Yani ki FTX'in de kurulduğu tarih de Mayıs 2019. Yani dolayısıyla kurulduğu tarihten bugüne aslında izlenen bir kurum bu kurum. Peki neden bu tarihe kadar beklendi? Madem bu kadar hukuksuz, usulsüz durumlar biliniyordu. İşte o cevap bekleyen gerçekten çok önemli bir soru. Bir diğer önemli konu, isterseniz bununla bitirelim. Tamam. Twitter'ın önceki CEO'su Jack Dorsey bir özür mesajı yayınladı. İşte Sam Bankman-Fried'den sonra yeni bir özür mesajı izledik biz. Ne dedi peki Jack Dorsey? Dedi ki benim dedi bizim Twitter olarak en büyük hatamız yaptığımız yatırımı aslında insanların iletişimini engellemeye ve onları kısıtlamaya dönük yapmış olmamızdı. Keşke Twitter'ı geliştirmeye dönük yapsaydık dedi. Ve Trump'ın hesabının kapatılması o dönem alınmış bir karardı, evet. Ama bugün baktığımızda hatalı olduğumu düşünüyorum gibi bir öz eleştiri yaptı. Ama çok ilginç, yani haberin detayına baktığımızda, geneline baktığımızda, ya kendisinin açıklamasına o dönem yapmamız gerekiyordu diyor ama genel itibariyle bir yorum yaptığında da aslında hatalıydık diyor. Yani çok çelişkiler barındıran bir durum. Tabii FTX gibi çok önemli bir kripto borsasının Ardından Twitter gibi sosyal medyadaki belki en önemli bilinen haber platformu diyebileceğimiz artık bir kurumun eski CEO'sunun böyle açıklamaları bir bir yapıyor olması bir sonraki sosyal medya kuruluşu veya bir sonraki böyle uluslararası bilinen kuruluş kim sorularını da beraberinde getiriyor. Böyle bir açıklama olursa da biz elbette konuşacağız burada.
Peki efendim, bu haftalık bu kadar diyelim. Size çok teşekkür edelim
katıldığınız için.
Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu konuğumuzdu.